Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. (gülüyor) 24. mektubun birinci zeydi. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا تُعَاءُكُمْ. Yani, ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealindeki ayetin 5 nüktesini dinle. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Bütün insanlara yapılan bir hitap, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayetin meali. O mealden Üstad Hazretlerinin istinad ederek izah etmiş olduğu bir mana tefsiri girecek. Dua ile alakalı, duanın kıymet ve ehemmiyetini nazara veren bir risale burası. İnşallah bugün bunu okumaya çalışacağız. Bu gecenin, yani biraz önce onu özellikle ifade ettik, en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında ibadet gecesi, istiğfar gecesi, Kur'an gecesi ve dua gecesi. Duayı da yani burada şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime ifade ediyor. Tefsirlere baktığımız zaman tefsirlerde burada duanın diğer bir manası ibadettir. İbadettir. Yani şu şekilde de tefsir edilebilir. İbadetiniz olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Cenab-ı Hakk'ın bizim fıtratımıza yerleştirmiş olduğu vazifeleri ifa etmediğimiz müddetçe ne ehemmiyetimiz var? Yani bu her bir mevcut için bu kıyaslanabilir. Bir arı için. Arının fıtratına yerleştirilen vazife bal yapmaktır. Şimdi arının bal yapmadığını düşünün. Ne ehemmiyeti var? Öyle mi? Vazifesini ifa etmiyor. Ne ehemmiyeti var yani? Yani arıcılık yapan şahıs bütün arıları toplamış, kovana doldurmuş, onlara hizmet ediyor. Niçin? Bal yapacaklar. Bal yapmıyorlar. Ne ehemmiyeti var? Öyle mi? İnekleri toplamışız, süt verecek. Süt vermiyorlar. Ne ehemmiyeti var? Yani deveyi almışız, yük götürecek. Yük götürmüyor. Ne ehemmiyeti var? Dolayısıyla yani şöyle ifade edelim. Yani ayeti kerimeyi izah etme noktasında her bir mevcudun kendi üzerine yüklenen vazifeyi ifa etmemesi onun kıymetsiz ve ehemmiyetsiz olması manasına geliyor. Güneş var ama aydınlatmıyor. Güneş var ama ısıtmıyor. Ne ehemmiyeti var? Hiçbir ehemmiyeti yok. Dolayısıyla İnsanların üzerine yüklenen en önemli vazife vezaife eşya, Bediüzzaman Hazretleri başka yerlerde de ifade ediyor. Vezaife eşya, her bir mevcudun yapmış olduğu vazife onun kendine has ibadetidir. Yani güneşin aydınlatması, güneşin ısıtması güneşe ait olan bir ibadettir. Dünyanın güneş etrafında dönmesi dünyaya ait olan bir vazife, bir ibadettir yani. Çiçeğin tomurcuklarını açıp büyüyüp neşvinama bulması, yapraklarını açması, kendi güzelliğini neşrederken Cenab-ı Hakk'ın esmasını yansıtması, aksettirmesi, o da kendine ait olan bir vazife, o da onun ibadetidir. Biraz önce birkaç hayvandan misal verdik. Onlar da onların ibadeti. İnsana da yüklenen vazifeler var. İşte insana yüklenen vazifeleri insan bu noktada hakkıyla eda ettiği zaman, vazifeyi ifa ettiği zaman o zaman ehemmiyetli. Peki vazifeyi ifa etmedi miydi? Hiçbir ehemmiyeti yok. Onun için ayeti kerime, ey insanlar, bütün insanlara hitap ediyor. Duanız olmasaydı ne ibadetiniz vardı? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri burada bir şey ifade edecek, onu isterseniz okuyalım, o şekilde girelim. Dua, duayı anlatıyor bize. Dua nedir? Dua istemek, talep etmek. Yani kelime manasına baktığımız zaman yalvarmak, yakarmak, iltica etmek. Bir mevcudun veya mahlukun kendine ait olan bütün ihtiyaçlarını gidereceği yere yönelmesi. Duayı böyle anlatabiliriz uzun uzun. Fakat duanın diğer bir manası var ki, dua nedir? Dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Duanın içinde bu var. Dua nedir? Duanda ubudiyetin müthiş bir sırrı vardır. Ubudiyetin sırrı kulluk. Kulluk dediğim şeyin sırrı eşittir dua. Yani şunu şöyle açabiliriz. Bunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Bütün ibadetler Cenab-ı Hakk'a yapılan bir duadır. bütün ibadetler. Namaz duanın bir şeklidir. Oruç duanın başka bir şeklidir. Haramlardan uzak kalmak, helal dairesi içerisinde hayatını idame etmek duanın diğer bir şeklidir. Bu manada aslında biz hep istiyoruz yani. Ticaret yapmak duanın diğer şeklidir. Helal dairesiyle konuşalım. İlim tahsil etmek duanın başka bir şeklidir. Ama bunların hepsi duadır. Hepsi insanın kendi mahiyetine Cenab-ı Hakk'ın yerleştirmiş olduğu istat ve kabiliyetleri neler varsa bunların hepsini kişi yapmış olduğu fiillerle Allah'a arz ediyoruz. Namazda kulun nihayetsiz acziyetini ve fakriyetini ilan etmesi vardır. Nihayetsiz, namazın mahiyeti bu bakın. Nihayetsiz acziyeti ve nihayetsiz fakriyeti ilan ediyorsun. Peki nedir? Ben nihayetsiz acizim ama nihayetsiz gani ve zengin olan birisine iltice ediyor ve ondan talep ediyorum. Çünkü sonsuz denecek kadar nedir? Arzularım, isteklerim, ihtiyaçlarım var. Ve bu ihtiyaçların yerine getirecek bende ne güç var, ne kuvvet var, ne kudret var. Sermayem de yok. Bu noktada ne yapıyor? Kul namazla Allah'a iltice ediyor. Ey Allah'ım, ben nihayetsiz aciz ve fakirim. Sen nihayetsiz gani, zengin, kadir sayın. Dolayısıyla bütün bunların hepsini ben senden istiyorum. İşte burada iki büklüm olmak, işte o namazın içerisine böyle bir manayı yerleştirmek nedir? Kulluğun sırrı oluyor. O nedir? O da dua. Onun için özellikle yani burada namazı misal vermeye çalıştım. Kulluk dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın yüklemiş olduğu bütün vazifeler bunun içine giriyor. Bütün vazifeler bunun içine giriyor. Dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Onun için yukarıdaki ayetle bir ayeti başka bir ayeti eşleştirebiliriz. Yani hep duyduğumuz bir ayettir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani Cenab-ı Hakk'ın insanları ve cinleri yaratmasının yegane gayesinin kulluk olduğunu ayet-i kerimede ifade edilir. Yegane gaye kulluk. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı? Kulluğunuz olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı? Ayet-i kerimenin ikisi de burada ne yapıyor? Mana itibariyle örtüşüyor. Dolayısıyla insan bu manada kendisini ölçmeli, biçmeli ve tartmalı. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Bakın, ruh aslında yani hepimiz az çok biliriz yani insanın ölümü demek değil mi? Ölümü demek ruhun kabz edilmesi demektir. Kabz edilmesi demektir. Yani şu bedenden siz ruhu çektiğiniz zaman nedir? Beden yıkılıverir. Artık gören göz görmez olur. Konuşan dil konuşmaz olur. Yürüyen ayak yürümez olur. Çünkü niye? Gören de, konuşan da, yürüyen de aslında nedir? Ruhtur. Ruh yürüyor, ruh görüyor, ruh konuşuyor. Ama yürürken ayağı kullanıyor. Görürken gözü kullanıyor. İşitirken kulağı kullanıyor, ayrı. Şu vücudu kullanıyor. Bu vücudu. Bu vücuttan çıktığı zaman bu vücut artık görmez olur. Yürümez olur, işitmez. Bu aynen şunu gibidir yani. Şimdi araç mı gider? Diyelim bir otomobil. Otomobil mi gider yoksa götürülür mü? Herhalde götürülür. Kim tarafından? Şoför tarafından. Şimdi otomobilin farları var. Öyle mi? Otomobilin yani siz söyleyin direksiyonu var. Otomobilin tekerleri var. Otomobilin işte kornası var. Sayın. Şimdi bunlar var. Aslında otomobilin farları şoförün gözleri. Öyle mi? Şoför otomobilin farlarıyla görüyor. Gece gidiyorsun nasıl göreceksin? Farları yakıyorsun. Öyle mi? Tekerleriyle gidiyor. Anlaşıldı mı? Direksiyonla irade çeviriyor bakın. Şimdi şoförü çıkarın bakayım şeyin içinden, arabanın içinden. Bu araba yürür mü? Bu araba görür mü? Yok bitti. Çünkü ruh çıktı. Ruh çıktı mıydı bir şey kalmıyor. Mana tabiri diye de bitiyor yani. Şimdi ubudiyetin ruhu hükmünde olan dua, o duanın mana ve mahiyetini kulluğun içerisinden çıkarın, kulluğun ruhu bitiyor. Enteresan. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bir namazı değil mi? Görüntü olarak yapmak var. Bir de o namazı huşu içerisinde, huzur içerisinde öyle mi? huzur içerisinde yapmak var, bambaşka bir şey. İşte ona o nihayetsiz aziyeti ve fakriyeti ona katıp Allah'a iltica makamında onu eda etmek var. O zaman ne oldu? Onun içerisine ruhu da ekledik. O zaman namaz ruhlandı. Namazın başka bir manası, başka bir keyfiyeti ortaya çıktı. Oruç da aynısı. Yani orucun da kendine ait olan o ruhi olan özellikleri var. O özellikleri onun içerisine kattık mıydı? Oruç bambaşka bir keyfiyet alıyor yani. Zekatı da bunun içine katın. Helal dairesinde hareketi de bunun içine katın. Bambaşka keyfiyetler oluyor. O zaman demek ki kelimeleri söylememizden maksat ve mana, kelimenin ifade edilmiş olduğu mana olduğu gibi, o mana onun ruhu olduğu gibi, o mana olmasa kelimeyi ifade etmediğimiz gibi, bu ruh hükmünde olan dua ve duanın o keyfiyeti ibadetin içerisine zerk edilmedi miydi? O da furu oluyor, sati oluyor, nedir? Basit ve sıradan oluyor. Onun için özellikle burada duayı bizim nazarımıza veriyor. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Şimdi bize Bediüzzaman Hazretleri, yani müthiş bir tahlil alanı, onu özellikle ifade edelim. Bir duayı tutup tahlil ediyoruz. Dua nedir? Dua nasıl yapılır? Duanın mahiyeti nedir? Kimler hangi şekilde dua ediyorlar? Bunları özellikle bizim nazarımıza verecek misin? Birinci nevi dua, istidat lisanıyladır ki bütün hububat, tohumlar lisan-ı istidat ile fatır-ı hakime dua ederler ki senin nukuş-ı esmanı mufassal göstermek için bize neşrüne maver, küçük hakikatımızı sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir. Şimdi istidat lisanı, istidat dediğimiz her bir mevcudun ve mahlukun kendine ait olan özellikleri, kabiliyetleri. Yani incir çekirdeğinde incir ağacı olma özelliği var. İşte biz buna istidat diyoruz. O toprağa atılır, nedir? Parçalanır, çürür, ondan sonra filiz verir, büyür ve gelişir, incir ağacı olur. İncir ağacı olduğu zaman biz buna da kabiliyet diyoruz. İstidat açığa çıktı ve kabiliyet oldu. Şimdi bir çiçek, siz buna menekşe deyin, siz buna hercai deyin, siz buna papatya deyin, gül deyin, fark etmez. Bir çiçeğin de kendine ait olan bir tohumu var. O tohumunun içerisinde de çiçek olma özelliği var. Buna başka yerlerde ukde-i hayatiye diyoruz. Yani her bir CD'ye yüklenen programlar gibi. Normalde onun maddesinin hiçbir kıymeti yok. Ama o maddeye yazılan bir yazılım var. Yazılım, program. Yani CD'nin maddesinin kıymeti yoktur ama CD'ye yazılan program çok kıymetlidir, çok önemlidir. Onu bilgisayara attığınız zaman veya başka sistemleri çalıştırdığınız zaman nedir? O program işler hale gelir. Şimdi o CD'deki program halini düşünün. Bir çekirdekteki çiçek olma özelliği. Ona istidat diyoruz. O istidadın kendine ait olan bir lisanı var. O lisan ile Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor ve yalvarıyor. Ne diyor? Bu çok önemli. Bir çiçeğin Allah'a yalvarması. Ama hangi düzeyde? Daha henüz istidat düzeyinde. Çekirdek mesabesinde inkişaf etmemiş. Fatır-ı Hakim'e dua ederler ki, fatır açan, değil mi? Hakim, hikmetle açan zat. Kim Cenab-ı Hak? Her bir şeyi açıyor, hikmetle açıyor. Senin dua bu. Senin nukuş-ı esmanı mufassal göstermek için bize neşrünema ver ve küçük hakikatımızı sümbülle ağacın büyük hakikatına çevir. Şimdi öyle bir dua ki bakın biraz önce dedik ya, yani duanın da kendine ait olan bir ruhu olması gerekiyor ki ubudiyet manası olsun. Şimdi beni aç, işte genişlet, kendimi aleme göstereyim demiyor bakın. Bakın bunun için demiyor yani. Yani her bir insan mesela akıl istidadı var. Her bir insan aklen Allah'ım aklıma izan ver, aklımı aç, aklımı genişlet, öyle olsun ki bütün ilimler alsın, herkes de beni alim, ulema bilsin. Şimdi böyle demek ayrı bir şey. Allah'ım benim aklıma öyle bir aç ki seni bileyim, seni tanıyayım, seni idrak edeyim, seni anlayayım, seni seveyim. Onun neticesi yani. Ya bunlar da ayrı bir mana. Diğeri kendisiyle alakalı şeyler ama bu dua nedir? Cenab-ı Hakk'a matuf olan şeylerdir. Şimdi bakın burada bir tohumun yapmış olduğu duanın içerisinde bir ruh var. Nedir o? senin nukuş esmanı mufassal göstermek için. Yani diyor ki ey Rabbim, ey Rabbim, beni çekirdek olarak halk ettin. Şu çekirdek içerisinde senin esma-i ilahiyen öz ve özet bir şekilde var. Ama bu çekirdeği öyle bir aç ki senin esma-i ilahiyen yeryüzünde neşrolsun. Yani senin esman neşrolsun. Ben kendimi açmış olmayayım. Bana herhangi bir şey istemiyorum. Ne istiyorsam senin için istiyorum. Bambaşka bir şey. Burada nedir? Kendisi için istenen hiçbir şey olmamakla beraber tam hadis ve lillah için yapılan bir dua var. Bütün mevcudat da zaten duasını bu manada yapıyor. Hiçbir mevcut mevcudatın ruhun şeyinde, manasında, mahiyetinde, kalbinde, istidadında, her şeyinde halis bir ibadet vardır. Cenab-ı Hakk'a tam mutidirler ve istedikleri her şeyi nedir? Lillah için isterler. Lillah için isterler. Onun için mevcudata bu manada bakanlar olmuş. Mesela Berzun Hazretleri bunu zikrediyor. 32. sözün sonunda mesela evliyadan bir kısım zatlar diyor. Vedud ismine mazhar olmuşlar. Vedud ismine mazhariyetten dolayı Vedud ismi muhabbet, aşk manasına, sevgi, sevgili manasına geliyor. Yani bu manada aşkı canlandıran, ifade eden mana Vedud ismi, Cenab-ı Hakk'ın vedudiyeti. Şimdi bu isimde ileri giden evliya zatlar bütün kainata nazar etmişler ve demişler ki kainatın mayesi muhabbettir. Şu kainat muhabbetten hasıl olmuştur. Onun için derler ya, öyle mi? Muhabbetten hasıl olduğu Muhammed, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Öyle derler yani. Yani Cenab-ı Hak sevdi ve peygamberini halk etti. Sen de peygambersiz bir sohbet yapıyorsan ondan hiçbir şey çıkmaz. Şimdi muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Hiçbir şey hasıl olmaz. Ve demişler, alemi öyle bir görmüşler ki her şey muhabbetten meydana gelmiştir. Alemin mayesi muhabbettir. Dolayısıyla mevcudata baktıkları zaman demişler, felek mest, melek mest, nücum mest, kamer mest, şems mest, anasır mest. Yani her şey o muhabbetten dolayı tabiri diyerek kendinden geçmiş dönüyor. Dönüyor. Bütün mevcudat yerinde durmuyor. Ve bu dönmeleri hep hu yazar gibi. Üstad Hazretleri bunu Mesnevi'de de ifade ediyor. Dönme helezonik bir dönmedir. Hep hu şeklindedir. Yani bu dönmeyi siz kesin böyle parçalayın. Arapçadaki hu ifadesi çıkar. Arapçadaki hu ifadesi o demektir. O kim? Allah. Dolayısıyla Arapçada kullanılan özellikle yani karinesiz olarak kullanılan hul huvallah. Oradaki hu. Oradaki o nedir? Allah'ı ifade ediyor. Tabiri diğerde bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetten dolayı o diye, hu diye dönüyorlar. Mevlana da bu manayı keşfettiğinden dolayı raksa geliyor ve dönüyor. Mevlana'nın da dönmesinin altında yatan mana ve sır bu. Mesela bütün mevcudatın mana ve mahiyetinde bu var. Aynı şeyi Üstad Hazretleri burada misal olarak duada veriyor. Yani senin nukuş esmanı mufassal göstermek için. Gaye ve hedef ne? Beni aç, genişlet, büyüt, ağaç yap. Ama ağaç yapmaktan murat kendimi aleme kendim teşhir etmek değil. Senin esmanı göstereyim. Senin isimlerini neşredeyim. Bu mana. Hem istidat lisanıyla dua evinden birisi de şudur ki esbabın içtimağı, sebeplerin bir araya gelmesi müsebbebin icadına bir duadır. Diğer bir dua şekli de bu. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz, sebepleri bir araya getiriyoruz. Bir araya getiriyoruz. İşte o sebeplerin bir araya gelmesi yine istidat lisanıyla Cenab-ı Hakk'a yapılan bir duadır. Tohumun etrafında su toplanmış, toprak toplanmış, hava toplanmış, güneş toplanmış. Ya bu nedir? Bunlar bir araya gelmiş ki ya artık şu tohum açılsın. Bu da ayrıca bir fiili bazda yapılan nedir? Duadır. Yani esbab bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan-ı hal hükmüne geçer ve müsebbebi Kadir-i Zülcelal'den dua eder isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan-ı duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya harikamız derler. Çünkü o mucize-i harikayı kudret olan ağaç o şuursuz, camit, basit maddelere havale edilmez, havalesi muhaldir. Demek içtima-i esbab bir mevduadır. Yani şu mana, Yani bu kadar sebebi bir araya getirdik, artık bu şey mecburen vücuda gelir. Ha, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Herhangi bir sebebin bir şeyi vücuda getirmesi diye dediğimiz bir şey yok. Hatta tarımdan misal verildiği için öyle diyelim. Yani adam kara düzen tarım yapmıyor da makinalı teknolojiyi kullanarak bir tarım yapıyor. Ve bütün sebepleri bir araya getiriyor. En ıslah edilmiş tohumu kullanıyor. En ıslah edilmiş toprağı kullanıyor. En mükemmel makinayı kullanıyor. İlaçları, şuyu, buyu, bütün her şeyi mükemmel, bir numara. Her şeyi vakti vaktine veriyor. İklim de müsait. Bütün bu kadar şeyin müsait olması, o şeyin vücuda gelmesi manasına gelmiyor. Çünkü niye? Esbab hiçbir şeyi icat edemez. Esbabın olmasının tek bir sebebi vardır. O da bir sebep. Sebeplerin olmasının tek bir sebebi vardır. Üstad Hazretleri bunu ifade ediyor. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedar edesli kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikide. Tevhid ve celal bunu istiyor. Allah bir mi? Allah'ın izzet ve azameti her şeyi kuşatmış mı? Allah'ın gücü, kuvveti ve kudreti her şeye yetiyor mu? O zaman hiçbir şeyi vücuda getiremez. Vücuda getiren ancak Allah'tır. Cenab-ı Hak ancak sebepleri akla bir perde olarak kullanıyor. Ta ki nedir? Eksikler ve noksanlar nedir? Cenab-ı Hakk'a havale edilmesin, sebeplere verilsin. Vücuda getirilen şeyler de onlar bir şeyi vücuda getirmesin ki Allah'a verilsin. Bu manada Üstad Hazretleri ifade ediyor. Onun için bazen deriz ki ya iklim her şey tamam, Allah Allah. Bugün bu sene ağaçlarımız, armut ağaçları meyve vermedi. Vermeyebilir. Çünkü niye? Onlar vücuda getirmiyor. Allah izin verirse oluyor. İzin vermedi mi yine olmuyor. O da ayrı bir boyut. Demek buradan şu anlaşılıyor. Hangi şekliyle olursa olsun bize düşen vazife duadır. Duamızı yapmakla mükellefiz. İlla netice olacak manası değildir. Zaten ayet-i kerimede de başka bir yerde yine duayla ilgili "Ud'uni estecib leküm" ayet-i kerimesi özellikle "dua edin cevap vereyim." Oradaki "estecib leküm" cevap vermek manası. Yoksa kabul edeyim diye hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak duaya kesinlikle cevap veriyor. Evet olarak da cevap veriyor, hayır olarak da cevap veriyor. Başka bir şekilde de, başka bir mahiyette de cevap veriyor. Dünyada da cevap verir, ahirette de cevap verir. Her türlü şekilde Cenab-ı Hakk'ın cevap verme selahiyeti vardır. Çünkü niye? İradesi sonsuz. Ve aynı zamanda o ayet-i kerime bize bir şeyi daha öğretiyor. Ayet-i kerimede bakın, ud'uni, ud'uni'de emir kipi kullanılmıştır. Emir kipi. Yani şu mana, dua edin. Bu emri kim yapıyor? Allah. Dua edin. O zaman bu emir kipinden şu anlaşılıyor. Dua etmek bir ibadettir. O zaman ben duayı ibadet olarak yaparım. Neticesi ister hasıl olsun ister olmasın. Ayeti kerimeye riayet etmekle mükellefim. Madem bana böyle bir vazife emrediliyor. Dua edin. Böyle bir emir yapılıyor. Öyleyse ben dua yapmakla mükellefim. Neticesi olsun olmasın önemli değil. Buradaki gibi. Sebepleri bir araya getirmek dua ise ben bunu sebepleri bir araya getirmekle mükellefim. Neticesi Allah'a ait. Netice hangi şekilde olursa olsun ona da yine kulluğun diğer boyutu rıza göstermek lazım. O da kulluğun diğer boyutu. İkinci nevi dua ihtiyacı fıtri lisanıyladır ki bütün zihayatların, bütün hayat sahiplerinin İktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerini ve matlaplarını ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için Halik-i Rahim'den bir nevi duadır. Yani herkes kendi hayatını bu manada tahlil edebilir. Herkes. Öyle ihtiyaçlarımız karşılanmıştır ki, öyle yerlerden karşılanmıştır ki bunlara baktığımız zaman ummadığımız yerlerdendir. Mesela en başından başlayalım. Hepimiz anne karnında ortalama 9 aylık bir hayat yaşadık değil mi? 9 aylık hayatımız boyunca rızkımız nereden geldi? Umar mıydık annemizin vücuduna nedir kordon bağıyla bağlanacağımızı? Umar mıydık oradan besleneceğimizi? Ummazdık. Cenab-ı Hak besledi ve 9 ay boyunca büyüttü. Anne karnından bu dünyaya çıkıyoruz. Şimdi şu dünyada yine rızık devam etmesi gerekiyor. Umar mıydık anne süt emeceğimizi? Umar mıydık annemizin memesinden emeceğimizi? Kimimizin aklına gelirdi? Ummazdık. İşte ummadığımız yerden onu anlatıyor. Çünkü niye? Bu ihtiyacı fıtri. Bakın, irademiz karışmıyor. Gücümüz karışmıyor. Kuvvetimiz, hiçbir şeyimiz karışmıyor. Hiçbir şeyimize müdahale edemiyoruz yani. Annenin de iradesinde değil. Annenin memesinden sütü akıtmak annenin de iradesinde değil. O sütü o çocuğa göre düzenlemek yine annenin iradesinde değil. Şimdi bu boyutuna baktık mıydı? Ummadığımız yerden Cenab-ı Hak bize rızık ikram ediyor. Ummadığımız yerden göz açıyor, ummadığımız yerden kulak açıyor. Ummadığımız rızıkları şu yeryüzüne bakın. Yani bu kadar rızkı biz umduk mu yani, bekledik mi? Yok böyle bir şey yani. Sipariş vermedik. Dedemizden kalmadı yani. Yok bunlar yani. Şu aleme baktığımız zaman bu alemdeki bütün rızıklar bizim için değil mi? Biz bunların hiçbirisini ummadık ki. Ummadığımız yerden geliyor ya, enteresan. Yani biraz daha derinine inelim. Ya topraktan muz umar mıyız biz ya? Ya topraktan muzu veriyor ya. Ya sudan balık umar mıyız? Sudan balığı veriyor. Havadan oksijen umar mıyız? Havadan oksijeni veriyor. Bir nedir örümcekle öyle mi? İpeği bize veriyor ya. Nasıl umarız biz onlardan yani? Hiçbirisinden ummuyoruz ya. Arı bal yaparmış, nasıl umarız biz bunu? Hangi aklımızda, hangi hayalimizdeydi? Hiçbirimizin aklımızda, hayalimizde değildi. Ummadığımız yerden bütün rızıklar bize verildi. Ve bize tevdi edildi yani. Bu bambaşka bir şey yani. Bambaşka bir keyfiyet. Onun için biz buna ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan duaların neticesi diyoruz. Yani anne karnından şu dünyaya gelen çocuk, anne karnından şu dünyaya gelen çocuk, yani o haliyle, ahvaliyle diyor ki bana anne sütü lazım. Fıtri dediğimiz yaratılışı bunu istiyor. Şimdi anne sütünden gayrı başka bir şey o bebeğe daha faydalı olabilir mi? Mesela biz deriz ki ya bizim için faydalı en güzel şey dönerdir. Gidelim, bizim Erzurumluyuz, en güzel döner Hacı Baba'dadır, reklamını yapmıyorum. Gideriz orada güzel bir döner yeriz. Madem bizim için faydalı, şu yeni doğan bebeğe de yedirelim yani. Onun için de daha iyi gıdalı bir şey. Yiyecek döneri, dönecek başı. Ondan sonra düşecek yere yani. Kalkamayacak ki yani. Onun için o gıdalı değil, o faydalı değil. Bizim için olabilir. Onun için anne sütü. Ummazdık. Ama ihtiyaç. Fıtratı bunu istiyor. Yaratılışı bunu istiyor. Diyor ki bana anne sütü lazım. Ama nereden gelecek vallahi bilmiyor. Sorsan bilmez. Sorsan bilmez. İşte onu bilen biri var. Onun vücudunun ihtiyacını bilen biri var. Onun ihtiyacını bilen nedir? Annesinin vücudundan ona anne sütünü ikram ediyor. Büyüdükçe de bütün ondan hepsi gelişiyor. İşte biz buna ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan dualar diyoruz. İhtiyacı fıtri lisanıyla yapılan dualar ekseriyeti mutlakayla makbuldür. Makbuldür. Yani Cenab-ı Hak kabule karindir. Kabule en yakın olan dualardır. Bazen bir insan öyle bir halde olur ki işte o çocuğun yapmış olduğu dua gibi olur. Öyle bir halet ruhiyeye girer ki, diğer bir adı ızdırardır. Onu da şimdi okuyacağız. Izdırar lisanıyla yapılan duadır. Bu hallere bir insan giriftar oldu muydu? Bir de bakıyorsun ki ummadığın yerden Cenab-ı Hak senin nedir? O ihtiyacını gideriyor. Sana ihsanda ve ikramda bulunuyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti. Bu da Cenab-ı Hakk'ın mağfireti. Böyle yani. Evet, vakti münasipte onlara vermek için Halik-i Rahim'den bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarlar haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir Hakim-i Rahim gönderiyor, elleri yetişmiyor. Demek o insan dua neticesidir. Bunu böyle anlayacağız yani. Bu manada yapılan bütün insanlar demek ki biz şu yaratılışımız itibariyle öyle bir dua yapmışız ki Cenab-ı Hak onu bize lütfetmiş. Elhasıl bütün kainattan dergah-ı ilahiye çıkan bir duadır. Bütün mevcudat bu duayı yapıyor. Yaratılışı itibariyle bu duayı yapıyoruz. Esbab olanlar müsebbebatı Allah'tan isterler. Şimdi yıldızlara bakın. Güneş sisteminde güneşin etrafında yıldızlar dönüyor değil mi? Biz öyle görüyoruz yani. Yıldızlar dönüyor. O yıldızların orada dönmesine, orada durmasına sebep olan şey güneşin dönmesidir. Güneşin dönmesidir. O yıldızlar bunu umar mıydılar? Cenab-ı Hak güneşi döndürecek, orada cazibe ve dafiye kanunlarını vücuda getirecek, bir çekim alanı oluşturacak, o çekim alanıyla yıldızlar orada duracak ve dönecekler. Şimdi böyle bir sistemi düşünün. Burada hiçbir yıldızın aklından ve hayalinden bu geçmez. Ama orada olan yıldız ihtiyacı fıtri lisanıyla diyor ki ya Rabbi benim burada böyle durmam ve dönmem lazım. Senin durman dönmen lazım ama bunu sen ne durarsın ne de dönersin. Ama ben senin için güneşi halk ederim, güneşi de döndürürüm, sizi de bunun etrafında döndürürüm. İşte ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan duanın bir neticesi. Biz aleme baktığımız zaman aslında hep bunların neticelerini görüyoruz. Şu kainat komplesine baktığımız zaman bizim ihtiyacı fıtrimizdir. Yani bizim için alem yaratılmış. Alemi biz plan ve proje olarak birisine vermedik. Yani şöyle bir planda ve projede bir alem yap, o benim ihtiyacımdır. Biz böyle bir şey demedik. Ama bizi bu şekilde halk eden Cenab-ı Hak bizim ihtiyacımızın ne olduğunu biliyor ve şu şekilde yaratılmak bir ihtiyacı fıtri lisan oluyor. O lisanın neticesi olarak da Cenab-ı Hak alemi bu şekilde halk ediyor. Bu şekilde halk etmek böyle bir duanın neticesi olmuş oluyor. Yani. Onun için bütün kainattan dergah-ı ilahiye çıkan bir dua şeklinde tarif ediyor Üstad Hazretleri. Esbab olanlar müsebbebatı Allah'tan isterler. Sebep olanlar neticeleri Allah'tan beklerler. Üçüncü nevi dua İhtiyaç dairesinde zişurların duasıdır ki bu da iki kısımdır. Eğer ızdırar derecesine gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebetler ise veya lisan-ı istada yakınlaşmış ise bakın bunların hepsi nihai noktalardır. Veya safi, halis, kalbi lisanıyla ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Üstad Hazretleri bir kediyi misal veriyor buna. Bir kedi diyor. Gözü kör olan bir kedi diyor ama. Gözünün körlüğünü açabilmek için küre-i arzda kendi gözüne merham olacak bir otu bulur, gözüne sürer ve gözü açılır. Şimdi bu nasıl olacak? Bu kedinin aklı yok, fikri yok, ilmi yok, iradesi yok, şuuru yok. Yok. O otu bilmez ama gözü kör. Izdırar derecesine gelmiş. Görmek istiyorum diyor. Görmek istiyorum. İşte o kör gözün ilacını Cenab-ı Hak küre-i arzda halk etmiş. Onun ihtiyacı fıtrisinin cevabı. Izdırar derecesine de gelmiş. Mutluğa gelmiş bir şey. Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Öyle sebepler vücuda getiriyor ki o otla kedinin gözünü buluşturuyor. Buluşturan Allah. Kediyi de gören, otu da bilen Allah. İkisini bir araya getiriyor. Kedinin gözü açılıyor. Kedi yine bilmiyor. Ama onun ihtiyacına bir cevap verildi. Bir gemi batmış, paramparça olmuş, geminin kırık bir tahtası üzerinde bir insan denizin ortasında. Şimdi bunu yapmış olduğu duaya bakın siz. Çok farklı bir manadır, çok farklı bir mahiyettir. Artık iltica edecek, istinad edecek hiçbir noktası kalmamıştır. Üstad Hazretleri bunu Yunus Aleyhisselam'la ilgili mevzuda anlatıyor. Esbab diyor bir külliye sukut etti. Artık sebeplerden ona cevap verecek hiçbir şey kalmadı. Deniz aleyhinde, gece aleyhinde, hatta yutan balık o da onun aleyhinde. Peki ne olacak? Öyleyse bütün hepsine güç ve kuvvet yetirecek. Bütün hepsini kabzayı tasarrufunda tutacak öyle bir zat olmalı ki ancak o Yunus Aleyhisselam'ın ilticasına, duasına cevap verebilir. Ancak Yunus Aleyhisselam'ı oradan kurtaracak odur. Yunus Aleyhisselam bu manayı anladığı zaman balığın karnında Cenab-ı Hakk'a iltice ediyor ve dua ediyor. Ve Cenab-ı Hak kurtuluyor, onu kurtarıyor. Ayet-i Kerime'de geçiyor ki eğer Yunus balığın karnında bu duayı yapmasaydı Kıyamete kadar orada kalacaktı. Çok enteresan bir şey yani. Aynı şey işte. Kırık bir tahtanın üzerinde kalbi kırık olan bir insan. Kime iltica edebilir? Tutunmuş bir şeye. Ama tahta ona medet vermez ki, battı batacak. İltica edeceği tek bir nokta var. Denizi de tahtayı da kendisinde kabzayı tasarrufunda tutan bir Allah. Bu manada bakmak lazım yani. Hiçbir şey aslında sebepler noktasına baktık mıydı? Hiçbir şeyin kıymet ve ehemmiyeti yok. Hangi hal, hangi vaziyette olursak olalım, her an Allah'a iltica etmek manası bizim üzerimizde hakim olması lazım. Belki burada anlatmışımdır, bilmiyorum da, yani derhatır edelim. Bir veli zat müridiyle beraber kayığa biniyorlar. Kayığa biniyorlar. Böyle denize açılıyorlar. Böyle tenezzüh ve tefekkür manasında o veli zat kendi aleminde tefekkür ediyor. Yanı başında olan müridi de, o da kendi başına tefekkür ediyor. Düşünceye dalmışlar. Biraz sonra o veli zatın müridi dönüyor hocasına, diyor ki, hocam diyor, tefekkürünü paylaşıyor. Ölümle diyor bizim aramızda diyor abu kayık var diyor. Abu kayık battı, biz de battık. Ölümle bizim aramızda abu kayık var diyor. Veli zat cevap veriyor. Evladım diyor, karada bu da yok. Cevap veririz. Evladım diyor, karada bu da yok. Yani sen burada yine istinad ettiğin bir kayık var. Burada bu da yok yani. Öyle bir dikkat et ki, öyle bir iltica et ki, yani Cenab-ı Hak ölüm dediğimiz şey herhangi bir sebebe bağlı değil ki. Aldığını alıyor, fişi çekti mi çekiyor, bitiyor yani. Şu bu olması, şu şekilde bu şekilde olması, sağlam olması değil yani. Çok böyle hastalıklı olmadık mıydı? Yani ölmeyiz biz canım diyoruz. Ama küçük bir nezle, bir gözümüzde göremediğimiz bir mikroorganizma bizi yatırdı mıydı? Eyvah gidiyoruz diyoruz yani. Ya hayır, iki halde de Cenab-ı Hakk'ın elinde eşitiz yani. Cenab-ı Hak daha henüz fişi çekmedi. Onu çektiği anda bitiyor yani. O şekilde de çeker, o şekilde de her iki halde de onun için kolaydır yani. Orada bir problem, sıkıntı yok yani. Burayı tekrar okuyalım. Çünkü bu çok önemli. İnsanın bu halde hep olması gerekiyor. Izdırar hali, ihtiyacı fıtri hali, istidat lisanı. Bunların üçü çok önemli. Veya bir diğerini açtı. Safi, halis kalbin insanıyla. Tam safi, tam halis. Hani tam abdiyet manası. Tam kulluk manası. Yani o duanın içerisine hep bunları yerleştirmiş. Kulluk en büyük bir rütbe, en büyük bir şeref. Halisiyet, ibadetlerin, yapılan duaların kabulündeki en büyük mana. İbadetin ruhu da ihlas. Bakın bunların hepsini üstadı tek tek ifade ediyor. Aynanın şeffaf yüzü gibi. Aynanın o yüzü ne kadar şeffaf olursa güneşi o kadar akseder, o kadar yansıtır. Ne kadar kirli ve renkli olursa o kadar yansıtmaz, yansıma azalır. Dolayısıyla bizim kalbimizin safi ve temiz olması, şeffaf olması, kabule o kadar yakınlaşmak manası gelir. Onun için bakın, kulluğun bir yükseklik olduğunu ifade etme manasında Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben sana hizmette iki büklüm oldum. Kullar kulluğundan azat olunca, kullar kulluğundan azat olunca şad olur. Ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum. Bambaşka bir mana. Yani köle azat edilir. Azat edilince hür olur. Hür olunca şad olur. Öyle demiyor yani. Ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum. Bambaşka bir manadır. Onun için Üstad Hazretleri meşrutiyetin ilanında insanlar hür oldular diyoruz. Meşrutiyetin ilanıyla ancak Abdullah'tırlar. Sakın unutma. Ne kadar hür olursan ol, kulluğun içerisinde bir hürriyetin var. Onu aşamazsın. Sen Abdullah'sın. Abdullah'lık manasını asla ve asla unutmayacaksın. Özellikle bunu nazara veriyor. Eğer ızdırar derecesine gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebatlar ise veya lisan-ı istada yakınlaşmış ise veya safi, halis kalbin lisanıyla ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Allah kabul eder yani. Yani bu kadar yükseleceksin, Cenab-ı Hak onu geri çevirecek, geri çevirmez. Ki bu geceyle ilgili okuyacağız. Cenab-ı Hak kimleri affediyor? Nasıl affediyor, onları okuyacağız yani. Bakın Miraç yolculuğuna. Bundan önceki gece Miraç gecesiydi. Bakın Miraç yolculuğuna, Peygamber Efendimiz'in Miraç'ı ile alakalı önemli bir nokta. Üstad Hazretleri bunu 31. sözde özellikle zikrediyor. Miraç'ın zahiri risalettir diyor, batını velayettir diyor. Batını velayettir. Velayetin diğer bir manası kulluk manasıdır. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir peygambere nasip olmayan böyle bir yolculuğa kulluğunun azameti ve ihtişamından dolayı çıktı. Kulluğunun azameti ve ihtişamından dolayı Cenab-ı Hak böyle bir yolculuğu aldı. Onun için ayeti kerimelere baktık mıydı? Miraç'la ilgili ayetlerde Subhanellezi esra bi abdihi, oradaki abd ifadesi özellikle geçiyor. Yani bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya aldı. Peygamber Efendimiz bizim elçimiz olarak gitti. Dolayısıyla Resul ifade edilmesi gerekirken Cenab-ı Hak orada kul ifadesini kullanıyor. O şu mana. Ne kadar yükselirsen yüksel, ne kadar yücelirsen yücel, sen kulsun. Benim yanıma gelirken de kul olarak gelebilirsin. Ve kulluğunun zirveye çıkması ona böyle bir mucizeyi, böyle bir miraç yolculuğunu nasip ediyor. Nasip ediyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın bu kulluğu her halinde, her saniyesinde, her zaman öyle bir gösteriyor ki, öyle bir gösteriyor ki Mekke'den kovuluyor tabiri diğerle. Hicret ediyor Medine'ye. Medine'ye. 10 sene sonra. 10 sene sonra tekrar geri dönüyor. Geri dönüyor. Mekke'ye geri dönüyor. Kendi beldesine geri dönüyor. Ve geri dönerken de silah kullanmıyor. Kuşanmıyor. Bütün Müslüman olan etrafındaki sahabileriyle beraber Mekke'den içeri giriyor. Bu müthiş bir ihtişam. Silaha ihtiyaç kalmadan Mekke fetih ediliyor. Mekke'nin bütün kapıları sahabilere, en önde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a açılıyor. Şimdi bu müthiş bir ihtişamdır. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin üzerinde böyle dimdik yürümesi manası insanın zihnine geliyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıyor ya. Başı devenin hörgücüne değecek kadar mütevazi bir şekilde giriyor. Ne kadar ihsan ve ikram edersen et. Bunların hepsi benimle hiçbir ilgisi yok. Senin ihsanındır, ikramındır, izzetinin neticesidir. Enteresan bir şey. Orada da ne yapıyor? Kendisinin kul olduğu o kisveden asla ve asla dışarı çıkmıyor yani. Bu çok farklı bir mana. Onun için özellikle bu gecenin yani ana teması bu gecenin ana teması kişinin kulluğunu göstermesi demektir. Bu gece kulluğun zirve yapacağı bir gece yani. Kulluğu bu manada bu gecede yaşamak lazım. Bundan sonraki zamanlarda da niyet edip devam ettirmek lazım. Ayrı boyutu belki içimizde bu manada hep yaşayanlar vardır. Ama eksiğimiz noksanımız kuluz nihayetinde. Kulluk eksiklik ve noksanlık demektir. Bu manadaki eksiklik noksanlıkları da izah edip tam bir keyfiyetli abdiyet içerisinde olmak, o abdiyetin içerisinde bir sultan manasını yaşamak gerekiyor. Terakkiyat-ı beşeriyenin kısmı azamı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Yani teknikte olan bütün gelişmeler, teknolojide olan bütün gelişmeler, ilmin kemale ermesi, onun neticesinde yapılan buluşlar, bütün bunların hepsi de aslında bir duadır yani. Duadır. Edison 1000 tane deney yapıyor diye ifade ediyorlar. 1000 tane deney. Ve bir türlü neticeye varamıyor. Soruyorlar. Yani o kadar deney yaptın ki niye yani bunları böyle şey yapıyorsun? Halen daha devam ediyorsun. Bak işte hiçbir zaman neticeye ulaşamıyorsun. 1000 yol ile ulaşamayacağını buldum diyor yani. Çok fazla azmini orada bitirmiyor ve yitirmiyor yani. 1000 yol ile ampule ulaşılamayacağını buldum diyor. İşte bu azim, bu sebat, bu devam en nihayette Cenab-ı Hakk'ın ona nedir? Bir buluşu nasip etmesiyle neticeleniyor. Bu da işin ayrı bir boyudur. Demek ki hangi hal olursa olsun, hangi keyfiyet olursa olsun, hatta ya rüyasında ya başka bir sebeple, başka bir vesileyle Cenab-ı Hak ihsan ve ikram ediyor. Havadet-i medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Hadis bir lisan-ı istad ile istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istad ile ve lisan-ı ihtiyacı fıtri ile olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şerait dahilindeyse daima makbuldür. Cenab-ı Hak tarafından kabul edilir. Şurada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir bahis var. Onu okuyup bitireceğim. İkinci nükte, duanın tesiri azimdir. Hususan dua külliyet kesbederek devam etse, netice vermesi galiptir, belki daimidir. Hatta denilebilir ki, sebebi hilkati alemin birisi de duadır. Şu alemin yaratılmasının en birinci sebeplerinden birisi duadır. Yani kainatın hilkatinden sonra başta nev-i beşer ve onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzam olan duası bir sebebi hilkati alemdir. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl oluyor? Peygamber Efendimiz yani alem yaratılırken önce cansızlar yaratıldı, sonra canlılar yaratıldı, sonra hayvanat yaratıldı, sonra bitkiler, sonra hayvanat, sonra insan, peygamberler silsile var ile en son bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olur da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dua bu kainatın yaratılmasına sebep olur? Sonda geliyor çünkü. Yani şimdi onu anlatıyor. Halik-ı alem, şu kainatı yaratan zat, istikbalde o zatı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nev-i beşer namına, belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i ilahi isteyecek bilmiş ilmi ezeli. Bunun adına biz ilmi ezeli. İlmi ezeliyle Allah her şeyi bilir. Bilir. Bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i ilahi isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kainatı halk etmiş. Yani zaman itibariyle sonda olabilir. Ama Cenab-ı Hak için, Cenab-ı Hak zamanla mukayyet değil, Cenab-ı Hak için zaman yok, mekan da yok. Dolayısıyla ilmi ezelisiyle o zatın böyle bir dua yapacağını bilir. O bilmeye göre de nedir? Bu alemi tertip eder, halk eder. Buradaki işte külliyet kesbetmesi manası, dua külliyet kesbederse. Ne dedi? Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi için yapmadı duayı. Kim için yaptı? Nevi beşer namına, bütün insanlık namına dua ediyor. Belki mevcudat hesabına, daha büyüttü bütün mevcudat. Bir mazhariyet-i esma-i ilahiye, bütün esma-i ilahiye mazhariyet. Bütün bunlar için Peygamber Efendimiz bir dua yapıyor. Madem duanın bu derece azim ehemmiyet ve vusatı vardır, hiç mümkün müdür ki 1350 senede, her vakitte, nev-i beşerden 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan hat ve hesaba gelmez mübarek zatlar bir ittifak Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahmet-i uzma-i ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-i maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddedilsin? Madem bu kadar külliyet ve müs'at ve devam kesbedilen lisan-ı istat ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, elbette o Zat-ı Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki onun makamına da yetişemiyor. Çünkü durmadan salatü selam ona gidiyor. Bütün ukul, akıllar toplansa, bir akıl olsalar o makamın hakikatını tamamıyla ihata edemezler. İşte ey Müslüman, Üstad Hazretleri burada noktayı koyuyor. Senin ruz-i mahşerde böyle bir şefiğin var. Şefaatçin var. Böyle bir şefaatçin. Makamı tartılamıyor, ölçülemiyor, biçilemiyor. Zirvede böyle bir şefiğin var. Bu şefiğin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Peygamber Efendimizin en büyük sünnetlerinden bir tanesi de dua. Ben açıkça ifade edeyim. Yatıyor dua, kalkıyor dua, yürüyor dua, banyoda dua. Konuşuyor dua, yolculuk dua, bitiyor dua, sohbet dua, başlangıç dua, son dua. Baştan sona bütün şeyine baktığımız zaman, hayat seniyesine baktığımız zaman hep dua. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumel hamdülillahi rabbil alemin.